sorunundan dolayı ayaklanması üzerine, adı geçen üç devlet Osmanlı Devleti'ne bölgede reform yapılması konusunda baskıda bulundular. Baskının başarısız olması üzerine Rusya ile Avusturya Peşte'de 1877 yılında bir anlaşma yaptılar. Peşte anlaşmasına göre Rusya Avusturya'yı Bosna ve Hersek'te, Avusturya'da Rusya'yı Balkanların öteki bölgelerinde serbest bırakıyorlardı. Ancak Rusya Balkanlarda tek ve büyük bir Slav devleti kurmayacaktı. Bu anlaşmanın hemen arkasından Osmanlı-Rus Savaşı çıkmıştır. B. Aya Stefanos ve Berlin Barış Antlaşmaları. Kafkaslar ve Tuna'da olmak üzere iki cephede süren savaş, Osmanlı ordularının yenilgisiyle sonuçlanmış ve iki devlet arasında Osmanlı Devleti için çok ağır hükümler taşıyan, ancak uygulanamayacak olan Aya Stefanos Barış Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma Osmanlı Devleti'ne bağlı, özerk ve sınırları çok geniş bir Bulgaristan Prensliği kurmaktaydı. Bu devletin sınırları kuzeyde Tuna Nehri, doğuda Karadeniz, güneyde Ege Denizi ve batıda da Arnavutluğa dayanmaktaydı. Daha sonra bu sınırlar daraltılacak ve bu tarihten başlayarak bugüne kadar sürmek üzere Bulgar hükümetleri Aya Stefanos Bulgaristan'ını kurmayı en önemli dış politika amacı sayacaklardır. İkinci olarak Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsızlıklarını kazandılar. Ayrıca büyük bir Bulgaristan kurarak Peşte Antlaşması'nı çiğneyen Rusya, antlaşmaya Bosna Hersek'te ortak Rusya-Avusturya denetiminde reform yapılması hükmünü koydurarak Peşte Antlaşması'na ikinci kez aykırı hareket etmişti. Bunların yanında Rusya Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan, Batum, Eleşkirt ve Beyazıt bölgelerini de topraklarına kattı. Bu barışa en büyük tepki Avusturya ve İngiltere'den geldi. Avusturya açısından neden açıktır? Rusya iki devlet arasında iki yıl önce imzalanan Peşte Antlaşması'nı çiğnemiş ve Avusturya'nın Balkanlardaki çıkarlarını dikkate almamıştı. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği politikada 1878 yılı önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını terk ederek bu devleti yıkarak toprakları üzerinde kendine bağlı devletler kurma ya da kendisi yerleşme yolunu tutacaktır. Ama şimdi Rusya gerek Balkanlarda gerekse Doğu Anadolu yaylasında üstün bir duruma geçerek İngiltere'nin imparatorluk yolunu tehdit eder duruma gelmişti. İşte bu nedenle Avusturya ile İngiltere Aya Stefanos'un değiştirilmesi için Rusya'ya baskı yapmaya başladılar ve bunda başarılı da oldular. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında aynı yıl Berlin Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Bulgaristan'ın sınırları daraltılmış ve Bosna Hersek Avusturya'nın işgal ve yönetimine bırakılmıştır. Bir önceki antlaşmadaki Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlık hükümleri aynen korunuyor. Rusya, Doğu Anadolu'da Eleşkirt ve Beyazıt'ı Osmanlı Devleti'ne geri veriyordu. Girit Adası ise özerklik kazanacaktı. 1878 tarihli Berlin Antlaşması özellikle Osmanlı Devleti ve genellikle Avrupa tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Bir kere Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki parçalanma sürecinde önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. İki büyük devlet İngiltere ile Avusturya, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını bırakmışlardır. Bu tarihten başlayarak bu iki devletten boşalan yeri Almanya almaya başlayacaktır. Ayrıca Berlin düzenlemesi taraflardan hiçbirini tatmin etmiş değildir. Balkan Slavları aradıklarını bulamamış, Rusya istediği kadar güçlü bir Slav devleti kuramamış, Avusturya ise Bosna Hersek'i tam anlamıyla sınırları içine katamamıştı. Bölgenin Avusturya yönetimine girmesi Sırbistan'daki ulusçu duyguları körüklemişti. Kısaca Berlin düzenlemesi bundan sonra ortaya çıkan Balkan bunalımlarının ve belki de Birinci Dünya Savaşı'nın temelini oluşturur. C. İngiltere'nin değişen politikası. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni parçalama politikasının ilk göstergesi Kıbrıs Adası'nın işgal ve yönetimini eline geçirmesidir. İngiltere Berlin Konferansı'nda Osmanlı Devleti'ni destekleme sözüne karşılık olarak bu devletle 1878 yılında yaptığı bir anlaşma ile Kıbrıs'ı işgal etti. Gerekçe olarak da Berlin Antlaşması ile Kuzeydoğu Anadolu'da üstün bir duruma geçen Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin İngiltere tarafından daha rahat korunması gösterilmiştir. İngiltere ikinci işi olarak 1882 yılında Mısır'ı işgal edecektir. Osmanlı Devleti'nin parçalanması yolunda İngiltere'nin başvurduğu bir başka yol, Ermenilerin bağımsızlık için kışkırtılmasıdır. Rusya nasıl Ortodoksların, Fransa Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenmişse, İngiltere'de Protestanların davasını benimsemiştir. Daha Ayas Stefanos'tan önce Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşamakta olan Ermeniler Rusya'ya başvurarak korunmalarını istemişlerdi. Bu yüzden Ayas Stefanos Antlaşması'nın hükümleri içinde Osmanlı hükümetinin Ermenilerin oturdukları bölgelerde reform yapması ve bu reform yapılana kadar Rusya'nın savaşta işgal etmiş olduğu yerlerden çekilmemesi koşulu eklenmişti. Berlin Antlaşması'nda bu hüküm hafifletilerek Osmanlı Devleti'nin buralarda reform yapması ve bu konuda Avrupa devletlerine arada sırada bilgi vermesi üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Böylece isteklerine kavuşamayan Ermeniler bu tarihten sonra Hınçak ve Taşnak adlı gizli örgütler yoluyla örgütlenmeye başlayacaklar ve Osmanlı Devleti'nin zayıf anlarından yararlanarak terör hareketlerine girişeceklerdir. Bu durum 1. Dünya Savaşı'na kadar böylece sürecek. Osmanlı Devleti'nin asileri yola getirmek için aldığı önlemler ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Osmanlılar aleyhine kampanyalar açılması sonucunu doğuracaktır. Ç. 1. Meşrutiyet. Bu dönemde Osmanlı Devleti'ndeki iç gelişmeler açısından en önemli hareket, 1876 tarihinde meşrutiyetin, yani anayasal ya da meşruti monarşinin kurulmasıdır. Osmanlı Devleti'nin siyasal yapısını değiştirmeyi amaçlayan ilk hareket, 1865 yılında Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulmasıdır. Bunun amacı mutlak monarşi yerine anayasal bir monarşi kurmak, yani monarkın yetkisini halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento ile sınırlamaktı. Osmanlı Devleti sınırlarında rahat çalışamayacaklarını anlayan Yeni Osmanlılar, 1867 yılında Fransa'ya gittiler ve Jön Türkler adıyla çalışmalarını orada sürdürdüler. İşte 1876 yılında ilan edilen meşrutiyette bu cemiyetin etkisi büyük olmuştur. Mithat Paşa ve arkadaşlarının çabalarıyla yeni padişah 2. Abdülhamit 1876-1909 meşrutiyeti ilan etti. Meşrutiyetin ilanının 2. Abdülhamit açısından başka nedenleri de vardır. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda aldığı borcun faizlerini bile ödeyemeyecek duruma düşmüştü ve borcun süresini uzatmak, faizlerini düşürmek için uğraşıyordu. Ayrıca daha önce görüldüğü gibi İngiltere artık Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak niyetinde de değildi ve buna karşılık Rus baskısı da ağırlaşıyordu. Bu durumda 2. Abdülhamit, sözde köklü bir reformla göz boyamak ve İngiltere ile Fransa'dan ekonomik ve siyasal destek sağlamak düşüncesindeydi. Meşrutiyet bu yolda iyi bir fırsattı. 1876 Anayasası devletin siyasal yapısında sürekli bir değişiklik getiremedi. Padişahın yetkilerine gerçekte bir sınırlama konamamış, yürütme yetkisi yine onda toplanmış, yasama yetkisi de padişahın denetimi altına alınmıştı. Ayrıca padişaha istediği zaman parlamentoyu feshetme yetkisi de tanındı. Üstelik 1. Meşrutiyet, halkın baskısı sonucu ilan edilmek zorunda kalınan bir hareket de değildi. Türk siyasal tarihindeki önemi mutlakiyete indirilmek istenen ilk darbe olması ve daha sonraki anayasal gelişmelerin başlangıcını oluşturmasındadır. Zaten 2. Abdülhamit, ilanından bir yıl sonra başlayan Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek meclisi feshetmiş ve anayasayı da rafa kaldırmıştır. Bundan sonra Jön Türk Hareketi 1889 yılında yeniden örgütlenmiş ve derneğin adı da Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. 33 yıl Osmanlı tahtında kalan 2. Abdülhamit, tüm iktidarı boyunca ulusalcı ve liberal hareketleri yabancı devletlerin oyunu olarak değerlendirip ağır bir baskı rejimi kurmuştur. Yabancı ülkelerdeki ulusalcı hareketler devletin parçalanması, içeridekiler ise mutlak yetkisinin kısılması anlamına geliyordu. Milliyetçiliğe karşı dini uyanışı kullanmaya çalıştı ve devleti Avrupalıları birbirine karşı oynayarak korumak istedi. Amacı Osmanlı sultanlarının son yüzyıllar içinde pek kullanmadıkları halifelik sıfatını canlandırarak orta Hristiyan tehdidine karşı militan bir İslam direnişi örgütlemekti. Ancak Müslümanlık bilinci o dönemde Batı'nın üstünlüğüne karşı önemli bir güç haline gelmekte ise de halifelik tarihte kalmıştı. Dolayısıyla beklediği halife sultan önderliğinde Müslüman direnişi bir türlü gerçekleşmedi. Ama her şeye rağmen devleti fazla bir toprak kaybına uğratmadan 33 yıl korumayı bildi. 9. Osmanlı Devleti'ne yeni bir dost, Almanya. 1 Kasım 1889'da Almanya İmparatorluk Yatı Hohenzollern, Kaiser II. Wilhelm ve eşiyle birlikte Boğazlardan geçti. 2. Wilhelm, İstanbul'a barış havarisi, ekonomik sızma habercisi ve siyasal destek müjdecisi olarak geliyordu. Kaiser'in bu ziyareti, Hohenzollern hanedanlığının geleneksel Avrupa politikasından önemli bir ayrılışı ve genç monark ile yaşlı şansölye arasındaki görüş farkını simgeler. 2. Wilhelm'in yeni dünya politikasında Osmanlı Devleti'nin önemli bir yeri vardı. Kendisi İstanbul'da diplomatik bir boşluk olduğunu anlamıştı. Fransa Kanuni Sultan Süleyman döneminden Napolyon Bonaparte'a kadar İstanbul'un dış politikada önemli bir dayanağı idi. Bu tarihten sonra Fransa'dan boşalan yeri İngiltere doldurmuş, ancak 1878'de Kıbrıs ve 1882'de Mısır'ın bu devlet tarafından işgali, Londra ile İstanbul arasındaki ilişkileri soğutmuştu. İşte 2. Wilhelm bu boşluğu doldurmakta kararlıydı. Daha 1881'de Almanya'nın ileri gelen askerlerinden Baron von der Goltz'un başkanlığında bir askeri heyet İstanbul'a gelmişti. Goltz Paşa tam 12 yıl Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek ve güçlendirmek için çalışmıştır. Bu arada Alman askerleriyle birlikte Alman tüccar ve bankerleri de Osmanlı Devleti'ne gelmişlerdi. Deutsche Bank'ın bir şubesi İstanbul'da açılırken Alman tüccarları ülkenin her köşesine girip çıkmaya başlamışlardı. Osmanlı Devleti'nde Alman etkisi ve Osmanlı aydın ve yöneticilerinin Alman askeri disiplin ve başarılarına hayranlıkları artıyordu. İşte 2. Wilhelm'in ziyareti iki ülke arasında zaten iyi olan ilişkileri daha da güçlendirmek amacını taşıyordu. 2. Wilhelm, 1898 yılında İstanbul'a ikinci ziyaretini yaptı. Zaman çok iyi seçilmişti. Çünkü daha önce değinilen Ermeni ayaklanmalarının bastırılması İngiltere ve Fransa'da büyük tepkiyle karşılanmakta. Bu iki devletle Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler her gün biraz daha bozulmaktaydı. Kaiser İstanbul'dan sonra Kudüs'e giderek burada bir Protestan kilisesi açtı. Bu davranışla İngiltere'nin Osmanlı sınırları içinde yaşayan Protestanlar üzerindeki etkisini sınırlandırmayı amaçlamaktaydı. Ayrıca Almanya'nın bir sömürge imparatorluğu kurmasında ve doğuya yayılmasında Müslümanların da yardım ve sempatisini kazanmak gerekliydi. Bu yüzden ziyareti sırasında 300 milyon Müslümanın halifesi olan Sultan Abdülhamit, kendisinin dostu olduğundan hiçbir zaman kuşku duymamalıdır diyecekti. Kaiser'in bu ikinci İstanbul ziyaretinin dini yönü dışında belki de daha önemli bir amacı vardı. Haydarpaşa Bağdat Demiryolu'nun yapımı için Alman Anadolu Demiryolları şirketine verilecek ayrıcalıklar. Gerçekte Almanya'nın yakın doğu politikası bir demiryolu politikası idi. 1880'de Berlin'de kurulan şirketin amacı Anadolu'ya girmekti. 1888'de Anadolu Demiryolları üzerinde yabancılara tanınmış olan tüm ayrıcalıklar Alman şirketine devredildi ve 1902 yılında İstanbul'dan Bağdat'a kadar demiryolu yapımı projesi Alman şirketine verildi. Bu proje Basra Körfezi'ne kadar bitirildiği takdirde Büyük Deniz İmparatorluğu olan İngiltere Almanya karşısında sömürge avantajını yitirmiş olacaktı. Almanya üstün kara gücünü demiryolu aracılığıyla Orta Doğu'ya kolayca taşıyabilecek duruma gelebilirdi. İktidarının ilk 20 yılında 2. Wilhelm'in yakın doğu politikası başarılı olmuş sayılabilir. Ancak bu başarı Wilhelm'in Abdülhamit'le dostluğuna, dolayısıyla ikincisinin tahtının sağlamlığına dayanıyordu. İleride görüleceği gibi 1909 yılında Abdülhamit düşürülünce Alman politikası da sınırlandırılmış oldu. Ancak bu sınırlama çok kısa sürdü. Balkan bunalımları Osmanlı yöneticilerini yeniden Almanya'ya yaklaştıracaktır. 10. Ağır bunalımlar dönemi 1908-1914. A. Bosna-Hersek bunalımı. Avrupa emperyalizmi ile ilgili bölümde 19. yüzyılın sonlarına doğru dünyada sömürgeleştirilebilecek alan kalmadığı, bu yüzden Avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasal çatışmaların Avrupa'nın içine ve özellikle Balkanlar bölgesine geldiği belirtilmişti. İşte 1908 tarihli Bosna-Hersek bunalımı bu çatışmaların en önemlisidir ve hatta tarihte bu olay 1. Dünya Savaşı'nın provası olarak değerlendirilebilir. Bosna-Hersek bunalımının temelinde iki unsur yatar. İ. 1878 Berlin Antlaşması ile işgal ve yönetimini eline geçirdiği bu bölgeyi Avusturya'nın ilhak etmek istemesi ve İ.İ. 1904-1905 savaşında Japonya'ya yenilen Rusya'nın boğazlar yoluyla sıcak denizlere çıkmak istemesi. Rusya bu isteğini gerçekleştirmek için başta İngiltere'nin vizesini alması gerektiğinden bu devletle daha önce incelenen 1907 sömürge anlaşmasını yapmıştı. 1908 yılında ise Rus ve İngiliz monarklarının Reval'de yaptıkları görüşmede Boğazlar ve Balkan sorunları da söz konusu edildi. Rusya-Reval görüşmesinden İngiltere'nin kendisinin Boğazlar'da üstün duruma geçmesine ses çıkarmayacağı sonucunu çıkardı ve bunu Avusturya'ya da kabul ettirmek için fırsat kollamaya başladı. Rusya ile Avusturya arasında 1908 Eylül ayında yapılan Buhlav görüşmesinde Avusturya Dışişleri Bakanı Aykental'a göre Rusya Avusturya'yı Bosna-Hersek'te Rus Dışişleri Bakanı İsvolski'ye göre ise Avusturya Rusya'yı Boğazlar'da serbest bırakmıştı. Görüşmeler kağıda dökülmediğinden hangisinin doğru söylediğini bilmiyoruz. Bilinen Avusturya'nın bu sözlü anlaşmaya dayanarak 5 Ekim 1908'de Bosna-Hersek'i resmen ilhak ettiğidir. Bu davranışa karşı en sert tepki toprağı kendi doğal yayılma alanı olarak gören Sırbistan'dan geldi. İlhakı Balkan ulusçuluk hareketlerine ağır bir darbe olarak değerlendiren Sırbistan destek için Rusya'ya başvurduklarında herhangi bir sonuç alamadılar. Slav milliyetçiliğinin büyük destekçisi Rusya 1905 yenilgisinin ezikliğini üzerinden atamamış, bağlaşığı Fransa ise Balkanlarda çıkacak bir çatışmada Rusya'ya yardım edemeyeceğini açıkça belirtmişti. Büyük koruyucusunun desteğinden yoksun kalan Sırbistan Avusturya karşısında gerilemek zorunda kaldı. Böylece Sırp ulusçuluğu ağır bir darbe yemiş, Rusya'nın büyük devlet olarak prestiji sarsılmıştı. Ancak Sırbistan ileride böyle bir bunalım çıkar ve Avusturya yayılmacılığı sürdürürse Rusya ister desteklesin ister desteklemesin gerilememek kararını aldı. Rusya ile Fransa ise ileride çıkacak bir çatışmada Sırbistan'ı ve birbirlerini yalnız bırakmayacaklardı. Yoksa büyük devlet olarak prestijleri kalmaz, 1894 ittifakının inanılırlığı ortadan kalkardı. Böyle bir durum ancak Avusturya ile Almanya'nın saldırganlığını kışkırtırdı. İşte bu nitelikte bir uyuşmazlık 6 yıl sonra 1914 yılında çıkacak ve taraflar aldıkları kararlara uygun hareket edeceklerinden 1. Dünya Savaşı başlayacaktır. Bosna-Hersek bunalımı bunun için 1. Dünya Savaşı'nın provası niteliğindedir. Bu arada Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhak ettiği gün karışıklıktan yararlanan Bulgaristan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti ise hukuken olmasa bile fiilen bu oldu bittiği kabullenmek durumunda kaldı. B. Trablusgarp Savaşı. Bosna-Hersek'in alınmasına yol açtığı gelişmeler Osmanlı Devleti'nin başına bir de Trablusgarp Savaşı'nı çıkardı. Daha boğazlar konusunda harekete geçmeden Avusturya'nın bu ilhakı Rusya'nın hiç hoşuna gitmemişti. Boğazlarla yakından ilgili devletler üzerinde baskı yapabilmek için yanına Avusturya'dan başka bir devletin desteğini almak gerekiyordu. Öte yandan İtalya Avusturya'nın Bosna-Hersek'i almasını en az Sırbistan kadar tepkiyle karşılamıştı. Yarımada devletlerinin dış politika kalıplarına uygun olarak Adriyatik Denizi'nin kıyılarına yerleşip kendini güvenlik altına almak istiyordu. Böylece Rusya ile İtalya arasında doğal bir yakınlaşma oldu ve iki devlet arasında 1909 tarihli Rakonije Anlaşması imzalandı. Buna göre İtalya Rusya'nın Rusya'da İtalya'nın Boğazlar ve Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını tanıdılar. Anlaşmadan 2 yıl sonra İtalya Trablusgarp'a saldırdı. Rusya ise Boğazlar konusunda Osmanlı Devleti'ne baskıda bulunmaya başladı. İtalya Trablusgarp'ı 1911 Eylül'ünde işgal etmeye başladı. İngiltere'nin Mısır yolunu kesmesi yüzünden Trablusgarp'taki birliklerini takviye edemeyen Osmanlı Devleti savaşa çok kötü koşullar altında girdi. Ancak inatçı bir direniş karşısında İtalya işgali hemen gerçekleştiremedi. Osmanlı Devleti'ne baskıda bulunup barışa zorlamak için donanmasıyla boğazları zorladıysa da sonuç alamadı. İkinci olarak Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan 12 adayı işgal etti ama yine istediği barışı elde edemedi. Avrupa'nın yeni gücü İtalya yaşlı ve hasta Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük sağlayamıyordu. Devleti Trablusgarp'tan çekilmeye zorlayan İtalya'nın gücü değil, bu sırada başlayan Balkan Savaşı oldu. İki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti 1912 Ekim'inde imzaladığı Ugi Barışı ile Trablusgarp'ı İtalya'ya verdiği gibi şimdi İtalya'nın işgalinde bulunan ama Balkan Savaşları sırasında Yunanistan'ın göz koyduğu 12 adayı geçici olarak İtalyan koruyuculuğuna bıraktı. Bu davranış kuzuyu kurdun koruyuculuğuna bırakmaktan farksızdı. C. Balkan Savaşları. 1908 Bosna Hersek bunalımının Osmanlı Devleti açısından bir başka önemli sonucu 1912-1913 Balkan Savaşları'dır. Çatışmaların temel nedeni ise Bulgaristan ile Sırbistan'ın Balkanlarda hızlanan faaliyetleridir. 1878 Berlin Barışı ile umduğunu bulamayan Bulgaristan, bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlarda etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Bosna Hersek'in ilhakı ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti. 1912 yılında bu iki devletin faaliyetlerinin çatışmaması için Rusya, Bulgaristan ile Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Bunun sonucu olarak iki Sırp devletinin Osmanlılara karşı yaptıkları anlaşmaya daha sonra Yunanistan ve Karadağ da katıldı. Birinci Balkan Savaşı 1912 Ekim'inde Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş açması ile başlamış ve Osmanlı ordularının Balkan devletleri karşısında hemen hemen her cephede yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Taraflar arasında savaşı bitiren Barış Antlaşması 1913 Mayıs'ında Londra'da imzalanmıştır. Londra Barışı'na göre İ. Bir başka Balkan devleti olan Arnavutluk bağımsızlığını kazanıyor. İ. 19. yüzyılın ortalarından beri anlaşmazlık konusu olan Girit Adası Yunanistan'a veriliyor ve İ. Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Edirne'yi dışarıda bırakacak biçimde Midye Enes hattı oluyordu. Balkan Savaşı bu noktada bitmiş değildir. Balkan devletleri Osmanlı Devleti'nden kalan miras üzerinde anlaşamadıklarından bu kez kendi adalarında savaşacaklardır. Birinci Balkan Savaşı sonrası düzenlemelerinden hoşnut kalmayan Bulgaristan'ın 1913 yılında Sırbistan ve Yunanistan'a saldırmasıyla başlayan İkinci Balkan Savaşı'na Romanya'da katılmış, Osmanlı Devleti de fırsat bu fırsattır diyerek eski başkenti Edirne'yi ele geçirmiştir. İkinci Balkan Savaşı Bulgaristan'ın yenilgisi ve Ağustos 1913 tarihli Bükreş Barışı ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a veriyor, Makedonya'dan ufak bir toprak parçası alıyordu. Bu antlaşmayı izleyerek Osmanlı Devleti de Bulgaristan ile İstanbul, Yunanistan ile Atina, Sırbistan ile İstanbul barışlarını yapacak, Bulgaristan Edirne'yi geri verecektir. Bu ve öteki iki devletle imzalanan barış antlaşmalarında Balkan devletlerinin sınırları içinde kalan Türk azınlıklarının durumu ile ilgili hükümler bulunmakta, Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve ortaokulların açılması gibi konular işlenmektedir. İtalya ve Yunanistan'ın işgaline uğramış ve hukuken Osmanlı toprağı olan Ege Adaları konusunda bu antlaşmalarda herhangi bir hüküm yoktur. Çünkü bu konuyla Londra'da toplanmış bulunan Elçiler Konferansı uğraşmaktaydı. Konferans 1914 Şubat'ında şu kararı aldı. Meis Adası dışında İtalya'nın işgal ettiği adalar İtalya'ya, İmroz ve Bozcaada dışında Yunanistan'ın işgal ettiği adalar ise Yunanistan'a bırakılacaktır. Ancak konferansın aldığı bu kararların hukuki bir değer kazanabilmesi için İtalya ile Yunanistan'ın Osmanlı Devleti ile ayrı ayrı antlaşmalar imzalaması gerekiyordu. Birinci Dünya Savaşı başladığında ise bu nitelikte antlaşmalar yapılmış değildi. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinin 20. yüzyıla girildiğinde doruk noktasına vardığı açıkça görülüyor. İleride ele alınacağı gibi Osmanlı Devleti 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na girecek, bu savaş sonunda 600 yıllık ömrünü tamamlayacaktır. C. İkinci Meşrutiyet. Osmanlı Devleti'nin parçalanma süreci üzerindeki açıklamaları bitirmeden önce bu devlet açısından önemli bir gelişme olan İkinci Meşrutiyet Hareketi'nden söz etmek gerekir. 19. yüzyılda giderek güçlenen Helen, Cermen ve Slav ulusçu akımlarına karşı 2. Abdülhamit panslamizm görüşünü savunmakta, ancak bunun devleti daha da parçalamaktan alıkoyacağına inanmakta ve iç politikada da başka yönde düşüncelere izin vermemekteydi. Üstelik yavaş yavaş Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini artırmakta olan Almanya'da kendi çıkarları açısından bu panslavist politikayı desteklemekteydi. Ancak Abdülhamit'in gittikçe koyulaşan baskı yöntemi, devletin giderek parçalanması ve özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra gün geçtikçe daha da bozulan ekonomik ve mali durumun yarattığı sıkıntı, devleti gerçek bir tehdit altında bırakmaktaydı. Bu durumda Osmanlı aydınları ülkedeki mutlakiyetçi yönetime son vererek 1876 Anayasası'nı yeniden yürürlüğe sokmak, parçalanmayı ekonomik ve toplumsal gelişme ve ilerleme yoluyla engellemek gereğini duymuşlar ve bu yönde gizli dernekler kurmaya başlamışlardı. Kurulan dernekler içinde en önemli ve etkili olanı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ydi. Cemiyet üyeleri 1905 yılından sonra özellikle Trakya'da bulunan orduların içinde hızla yayılmaya başladı. İttihat ve Terakki hareketi temelde Batı'nın üstünlüğüne karşı ulusalcı bir harekettir ve daha önce gördüğümüz Asya ve Afrika direnişleri arasında belki de eğer iktidara gelmek önemliyse en başarılı olanıdır. Kısaca 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında Avrupa dışı dünyada ortaya çıkan uyanışın isyanın çerçevesi içinde değerlendirilebilir. İttihat ve Terakki'nin ulusçu niteliği o dönemde açıkça ortaya konmamışsa da faaliyetlerinin özü ve 1908'de iktidara ağırlığını koyduktan sonraki önlemleri Batı karşıtı ulusçu temelini duraksamaya yer vermeyecek ölçüde göstermektedir. İttihatçılar arasında çok çeşitli bölüntüler olmasına rağmen bir noktada hemen hemen tüm üyeler birleşmişlerdi. Öteki Asya hareketlerinin amaçlarıyla koşut olarak devleti parçalanmaktan ve kapitülasyonlar adı altında Batı'nın ekonomik ve mali denetiminden kurtarmak. Gerçekten 1908 Haziran'ında İngiliz ve Rus monarklarının Reval'de buluştukları ve Boğazlar, İstanbul ve Makedonya'nın geleceği konusunda görüşmeler yaptıkları haberinin yayılması İttihatçıları harekete geçiren en önemli olay olmuştur. İttihatçılara göre parçalanma tehlikesinin artması karşısında Osmanlı Devleti'nin başında parlamenter, yani seçim yoluyla iktidara gelecek güçlü ve sağlam bir hükümetin bulunması son derece önem kazanmıştı. Çünkü özellikle Balkanlardan şikayetlerini kendilerinin ifade edebilecekleri temsilcilerin İstanbul'daki parlamentoya gelmeleri reformlar yönünde Avrupa devletlerinin baskılarını azaltabilir, güçlü bir hükümet de bu baskılara karşı koyabilirdi. Bu düşüncelerle hareket eden Trakya ordularının artan baskısı karşısında 2. Abdülhamit 23 Temmuz 1908'de anayasayı yeniden yürürlüğe koyarak 2. Meşrutiyet dönemini açmıştır. Gerçekte İttihat ve Terakki Hareketi 19. yüzyıl boyunca artan azınlık faaliyetlerine, imparatorluktan ayrılmalar sürecine ve Avrupa devletlerinin gerek ekonomik ve gerekse siyasal müdahale ve denetimine karşı imparatorluk içindeki Türk unsurunun üstünlük mücadelesi olarak değerlendirilebilir. Zaten ulusçu niteliği buradan kaynaklanmaktadır. İttihat ve Terakki iktidara ağırlığını koyduktan sonra İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve azınlıkların ekonomik ve siyasal üstünlüklerine karşı böyle bir üstünlüğe tam olarak sahip bulunmayan Almanya'ya kaymış, bu devletin desteği ile hemen hemen her fırsatta kapitülasyonları kaldırmaya çalışmıştır. Ayrıca Grek Yarımadası'nın imparatorluk ticaretindeki üstün durumuna son vermek için etkili sayılabilecek bir boykota başlamıştır. Örneğin, Makedonya demiryolunun Grek Yarımadası'ndaki şebekeye bağlanmasını engelleyerek, bu devletin Osmanlılar karşıtı gelişme ve genişlemesini önlemeye çabalamıştır. Ancak ne yazık ki İttihat ve Terakki'nin bu yöndeki faaliyetleri, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nın karışık ve son derece sıkıntılı günleri içinde başarılı sonuçlar vermeyecektir. H. 19. yüzyılda Osmanlı diplomasisindeki gelişmeler. 1. Çok yönlü diplomasi gereği. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin iç ve dış politika üzerindeki açıklamalar, bu yüzyılda devletin izlediği politikaya yön veren ve içeride yapılan reformlarda büyük payı bulunan sivil bürokrasi ve özellikle dışişleri bürokrasisindeki gelişmeler incelendiği takdirde eksik kalır. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin batılı anlamda uluslararası diplomasi içine girişi, sivil bürokrasinin devlet yönetiminde başat duruma geçişi, bu bürokrasinin reform hareketleri içindeki yeri, dışişlerini yürüten örgütün gelişimi ve karşılaştığı zorluklar, devletin 19. yüzyıldaki tarihini yalnız etkilemekle kalmamış, aynı zamanda biçimlendirmiştir. 19. yüzyılla birlikte gerek Osmanlı Devleti gerekse Avrupa'da imparatorlukların varlıklarını sürdürmelerinin yalnız askeri yeteneklerine değil, aynı zamanda öteki büyük devletlerle ilişkilerde diplomasiyi etkin bir biçimde kullanarak ulusal çıkarlarını diplomatik araçlarla gerçekleştirmelerine de dayandığı anlaşılmaya başlandı. Osmanlı Devleti için bu durum özellikle 1829 tarihli Edirne Barışı'ndan sonra tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Hele Mehmet Ali Paşa bunalımının imparatorluğu içine düşürdüğü güç durumdan Avrupa devletlerinin ortak tutumunun kurtarması artık etkin diplomasiyi Osmanlı Devleti'nin vazgeçilmez bir aracı haline getirdi. 2. Reisülküttaplık Dairesi'nin önem kazanması. Avrupa devletlerinin ortak desteğine bağlı kaldığı sürece devletin asıl gereksinimi olan devlet adamlarının Avrupalılarla ilişkileri bilen ve bu ülkelerle işbirliğinin dayandığı çeşitli reformları gerçekleştirebilecek yetenekte olmaları gerektiği açıkça ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nde Dışişleri Bakanı'nın yerini tutan Reisülküttap'ın dairesi önem kazanmaya başladı. Aslında gerileme dönemi 1600-1789, dini ve askeri kuruluşların etkinliklerinin yavaş yavaş azalmasına ve reisülküttaplık hizmetlerinin ağırlığının artmasına tanık olmuştur. Osmanlı Devleti'nde reisülküttaplığın içinde Divan-ı Hümayun kalemi, onun başında da beylikçi bulunmaktaydı. Bu daire 18. yüzyıla kadar kalem denen 3 bölüme ayrılmıştı. Bunlardan beylik bölümünün görevleri şuydu. İyi, yasaların. İyi, Müslüman olmayan tebaanın hukuki statüsüne ilişkin kuralların. İyi, yabancı ülkelerle yapılan anlaşmaların ve verilen ayrıcalıkların kaydı ile. İyi ve bunlara uyulup uyulmadığının anlaşılabilmesi için gereken önlemlerin alınması. Tahvil bölümü, çeşitli atamaların kayıtlarının tutulması, has, zahmet ve tımar gibi toprak ayrıcalıkları ve bunlardan doğan geliri gösteren tahvil tezkeresinin çıkarılması ile uğraşıyordu. Rüus dairesi ise rüus denen rütbelerin verilmesiyle görevlendirilmişti. Bu bir yarışma kalemi olmakla birlikte asıl görevi dini eğitimi bitirmiş olanları rüus sınavına sokarak kazananları dini kuruluşun çeşitli kademelerine atamaktı. Görüldüğü gibi devletin dış işlerini yürüten kuruluş uzmanlaşmış olmaktan uzaktı ve dış ilişkilerin yanında toprak ve din işleriyle uğraşmaktaydı. Reisülküttaplığa bağlanan bir başka daire Divan-ı Hümayun tercümanıdır. Önceleri çevirmenler saraydaki divana hizmet etmekteydiler. Ancak Reisülküttap yavaş yavaş dış ilişkilere bakan biri olunca çevirmenlere de onun dairesinin elemanları gözüyle bakılmaya başlandı. 19. yüzyılın ortalarından 1821 tarihine kadar bu görev İstanbul'daki Yunan ailelerinin tek elinde kalmıştır. Görevleri iyi. Sadrazam katına yani Bab-ı Aliye sunulan yabancı dildeki belgeleri çevirmek. İyi. Resmi görüşmelerde Avrupa elçilerinin demeçlerini sadrazam ya da sultana çevirmek. İyi. Kapalı çalışmalarda Reisülküttap'ın dediklerini yabancı diplomatlara çevirmekti. Divan-ı Hümayun tercümanı, Avrupalı diplomatları ziyaret eden tek Osmanlı memuruydu. Kısaca dış işlerinin yürütülmesinde Reisülküttap'tan sonra en önemli memur idi. Divan-ı Hümayun tercümanlarının hemen hepsinin Müslüman olmayanlardan oluşması, Müslümanların Osmanlı okumuşlarının daha çok Arapça ve Farsça üzerinde bilgi sahibi olmaları ve çok azının Batı dillerini bilmelerindendir. Bilenler de zaten bu görevi üstlenmek istememişlerdir. Hristiyanlıktan dönmelerin yerine Yunanlıların bu göreve gelmelerinin nedeni ise Müslümanların bu kültürel eğilimleri ve İstanbul'da bir cins Yunan aristokrasisinin doğmasıdır. Kentin Fener bölgesinde oturan bu aristokratlar elde ettikleri geliri ailelerinin zenginleşmesi, Grek kültürünü güçlendirip yayma ve hem Ortodoks hem de Osmanlı saltanat sisteminde güç ve statülerini arttırmak için kullanmışlardır. Bunlardan bazıları çok da ünlü olmuştur. Örneğin Köprülü Ahmet Paşa'ya 1635-1676 hizmet eden ve Karlofça Barışı'na varan görüşmelerde kilit bir rol oynamış bulunan Alexander Mavrocordato bunlardan biridir. İstanbul'daki Yunan aristokrasisi yani Fenerli Rumlar zamanla siyasal nitelikte görevler de almaya başladılar. Örneğin Eflak ve Buğdan gibi bağlı prenslikler Baba Ali'de iki tane Yunanlı kapı kahyası tarafından temsil olunurlardı. Fenerli Rumlar bu siyasal görevlerini Bizans emperyalizminin megalo ideasını yeniden canlandırmak için de kullanmışlardır. 3. Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Bürokrasinin Temelleri 1790-1839. 3. Selim'in 1789-1907 Yeni Düzen, Nizam-ı Cedid reformları içinde en yenilikçi atılımı sayılabilecek olanı 1793'te büyük Avrupa başkentlerinde sürekli büyükelçiliklerin açılması ve böylece Osmanlıların sürekli ve karşılıklı diplomasi ile ilgili Batı kavramını kabul etmiş olmalarıdır. Bu olay aynı zamanda Reisülküttaplığın önem kazanmasını ve yeni bir yazışma elitinin doğmasını sağlamıştır. Yeni elit yalnız imparatorluğun dış ilişkilerinde sorumluluk almakla kalmamış, aynı zamanda diplomasiye uyum sağlama ile kazanılan batılı kültürel eğilimin sonucu olarak devletin iç işlerinde de modernleşmenin öncüleri olmuşlardır. Osmanlı Devleti daha önce dışarıda sürekli büyükelçi bulundurmadığından ve yabancı ülkelerin İstanbul'da bulundurdukları sürekli büyükelçilere Avrupa uygulamasına uymayan sınırlamalar getirildiğinden Avrupa tipi diplomasiye geçiş beklendiğinden daha karmaşık sorunlar çıkardı. Örneğin 18. yüzyılda İstanbul'daki büyükelçiler hala birer konuk gibi görülmekteydi. Ülke içinde masraflarını Osmanlı hükümeti karşılar ve gezilerinde yanlarına birer mihmandar koyardı. Üstelik malikanelerinde bir çeşit göz hapsinde bulundurulur, seremonilerde bazen küçük düşürülür ve temsil ettikleri ülkelerle Osmanlı Devleti'nin arası bozulduğunda hapse girebilir ya da rehine durumuna düşebilirlerdi. 3. Selim'in büyükelçilik açma planının ilk uygulamaları Londra, Paris, Viyana ve Berlin'de oldu. Üçer yıllık sürelerle gönderilen büyükelçilerin yanına görevleri dil öğrenmek ve devlet hizmetinde öteki yararlı bilgileri edinmek olan genç memurlar da verilmişti. Bu yönde ilk adım Yusuf Agah Efendi'nin 1793'te Londra'ya gönderilmesidir. Selim bunlara ek olarak dışarıdaki Osmanlı yurttaşlarının ticari çıkarlarını korumak için konsoloslar da tayin etti. Daha 1725'te Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, Ömer Ağa adında birini Viyana'ya konsolos göndermişti. Bu önemsiz tek bir olay gibi görünse de, Lale Devri'nin özelliği olan değişiklik hevesini göstermekteydi. İster resmi ister gayri resmi olsun, 1725 ile 1802 tarihleri arasında Osmanlı konsolosları çeşitli Avrupa merkezlerinde boy göstermeye başlamışlardı. Kısa dönemde düşünülürse, 3. Selim'in sürekli diplomatik ve konsüler temsil sistemi, yeni düzenin öteki bölümlerinden daha başarılı olmuş değildir. Napolyon döneminde diplomatik havanın değişken niteliği ve Selim'in düşmesi bu durumu etkileyen unsurlardır. Ayrıca bu ilk kurulan büyükelçiliklerin sorunları 19. yüzyıl Osmanlı reformistlerinin yenmeleri gereken güçlüklere de ışık tutmaktadır. En önemli ve temel sorun, sürekli ve karşılıklı diplomasi sisteminin işlemesini sağlayacak gelişmiş bir örgütsel temelin eksikliğiydi. Her ne kadar Reisülküttab Dışişleri Bakanı'nın bazı görevlerini üstlenmişse de, onun denetimi altındaki kalemler, daha önce görüldüğü gibi, büyük bir imparatorluğun dış ilişkilerini eşgüdümleyip yürütebilecek uzmanlığa erişmiş değillerdi. Bu örgütsel eksikliğe yetenekli ve eğitilmiş personel bulmanın güçlüklerini de eklemek gerekir. Bunların bir uzantısı olarak modern anlamda dış politika planlaması ve uzun süreli uygulaması da yoktu. Elçiliklerin raporlarından anladığımız kadarıyla bunların uğraştıkları konular ittifak ya da askeri yardım arama ve yabancıların Osmanlı Devleti'nde elde ettikleri ticari ayrıcalıkları Osmanlı tüccarlarına da sağlama gibi zor işlerdi. Bu arada bazı büyükelçiler Avrupa basınını etkilemeye çalışmışlar ya da en azından bu basını İstanbul'a bildirmişlerdir. Kısaca Osmanlı büyükelçilerinin izleyebilecekleri özgül politika amaçları yoktu. Onlardan beklenen gönderildikleri ülkeler hakkında genel bilgiler vermekti. Bu batılılaşma yönündeki reformlar başladığı zaman devletin batı dünyası ile ilişkilerinde kültürel bağımlılığı da beraberinde getirmiştir. Selim'in düşmesinden sonra reform hareketleri kesintiye uğradığından yazışma hizmetinin gelişebileceği ufuklar da daraldı ve diplomatik temsil sistemi zayıfladı. 1811 yılında yukarıda söze edilen merkezler maslahatgüzar düzeyine indirildi. Konsolosluk hizmeti ise 18. yüzyıldaki gayri resmi havasına büründü. 1821'den sonra Yunanlılar hakkındaki kuşkular Fener elitine de sıçradı. Bunun göstergesi Divan-ı Hümayun'daki Yunan tercümanlarının işlerine son verilmesi ve yerine Bab-ı Ali'de tercüme odasının kurulmasıdır. Doğal olarak Yunanlıların yerine hemen yetenekli ve bilgili çevirmenler bulunamadığı için geçici bir süre çevirmenlik işi karanlıkta kalmıştır. Tercüme odasının büyümesi ve önem kazanması 1830'larla başlar. Mehmet Ali Paşa bunalımının yoğun diplomatik ortamında odanın prestiji yükselmiş ve buraya ileride hem Dışişleri Bakanı hem de sadrazam olacak Ali ve Saffet Efendiler gibi yetenekli kişiler girmiştir. Birkaç yıl içinde bunlara ileride sadrazam olacak Keçecizade Fuat ve Ahmet Vefik Efendiler de eklenecektir. Odada Mustafa Reşit Paşa ile birlikte Ali ve Fuat Paşaların da bulunması, burasının ne kadar önemli ve itibarlı bir yer olduğunu göstermektedir. Ayrıca 1841'de oda 30'u aşkın memura da sahip olmuştur. II. Mahmut döneminin 1808-1839 sonlarına doğru sürekli dış temsilcilik kurulması yeniden gündeme geldi. 1834'te Mustafa Reşit Bey, 1838'de Paşa, büyükelçi olarak Paris'e gönderildi. Daha sonra bunu başka büyükelçiler ve konsoloslar izledi. Ancak diplomatik temsilin yeniden başlaması, Selim zamanının sorunlarını yeniden ortaya çıkardı. Bunlardan Mahmut dönemi için en belirgin olanı, Osmanlı bürokratik yaşamının koruma geleneğinin diplomatik sistemin rasyonel işlemesini engellemesidir. Örneğin diplomatik atamalarda kişisel ilişkiler, yetenekli kişilerin büyükelçi olmasını engellemiştir. İkinci sorun ise hizipler arası rekabetin diplomatik temsile etkisidir. Bunun belirgin bir örneği, ileri gelen reformcuların koruyucusu olan Pertev Paşa'nın 1837'de ölmesinden sonra büyükelçilerin ve bunların atandığı merkez örgütü personelinin değiştirilmesidir. Bununla beraber 1790'lardaki durum ile 1830'lardaki durum arasında önemli farklar da vardır ve bunun önemli nedeni uluslararası ortamdaki değişikliktir. 1830'larda Orta Doğu sorunu Avrupa'nın büyük devletlerinin ilgisini 30 yıl öncesine göre daha fazla çekmeye başlamıştı. Bu devletler Mehmet Ali Paşa bunalımına ortaklaşa müdahale etmişler ve Osmanlı Devleti'ni ortaklaşa desteklemişlerdi. Doğal olarak bu desteğin sınırları ve bir de bedeli olacaktı. Osmanlı Devleti ticaret alanında çeşitli ayrıcalıklar verecek ve Avrupalıların istedikleri reform hareketleri yapılacaktı. Bu koşullar altında 2. Mahmut'un diplomatları Mısır ve Cezayir sorunlarının çözümü gümrük tariflerinin görüşülmesi, Avrupa basınını etkilemek ve yeni diplomatları eğitmek gibi görevlerinde başarılı olamadılar. Ancak bir başka alanda etkili oldular. Bu da Avrupa'daki deneylerini tam anlamıyla hazmetmeleri ve halka bunu anlatmadaki başarılarıdır. Böylece Osmanlı Devleti'ni Batı'ya değil, Batı'yı Osmanlı Devleti'ne tanıtma yoluyla dış ilişkilerin dar çerçevesini aşan bir nüfuza sahip oldular. 19. yüzyıl Osmanlı reform hareketlerinin yürütücü motoru, işte bu diplomat kökenli ve aydın devlet adamları olmuştur. Yeni Osmanlı diplomatlarının en iyileri dönemin etkili devlet adamları Metternich ve İngiliz Başbakanı Palmerston ile doğrudan temasları olan akıllı ve yetenekli diplomatlardır. Sadık Rıfat ve Mustafa Reşit gibi diplomatların merkeze gönderdikleri raporlar, 1830'ların Avrupa'sından alınacak derslerle doludur. Önceleri bu yetenekli kişilerin Osmanlı elitindeki sayıları azdı. Sadık Rıfat, Mustafa Reşit ve daha genç olan Ali ve Fuat Efendiler ve benzeri. Ancak zamanla hem sayıları hem de etki ve uzmanlıkları artacaktır. Bunların Osmanlı reform hareketleri içindeki yerlerine uygun olarak Reisül Küttaplık'ta artan bir önem kazandı. Bu yeni sivil bürokrasiye örgütsel bir temel hazırlamak isteyen 2. Mahmut, tercüme odasını güçlendirip diplomatik ve konsüller faaliyeti canlandırdıktan sonra 1836 Mart'ında Reisül Küttaplığı hariciye nezareti yaptı. Bu yalnızca bir ünvan değişikliği değildir. Aynı yıl Müsteşarlık yani Dışişleri Bakan Yardımcılığı kuruldu. Bu değişikliklerle birlikte Baba Ali ve yazışma işleri de çok önemli değişiklikler geçirdi. Yeni Dışişleri Bakanlığı ile yeni bir sivil bürokratik elit yaratma süreci de başladı. Ancak gerek geleneksel Osmanlı hizipçiliği ve gerekse bazı reformların hiç incelenmeden aceleyle uygulanmaya başlanması bu olumlu gidişin önemli zaafları oldular. Ama II. Mahmut bu kuşkuları bir kenara itmişti. Onun için önemli olan geniş reformist düşünceler içinde diplomatik hizmetin canlanması ve modern bir dışişleri örgütünün kurulmasıydı. 4. Tanzimat döneminde sivil bürokrasi 1839-1871. 2. Mahmut'un 1839 yılında ölmesiyle sultan ile yüksek dereceli memurlar arasındaki güç çatışması çözülmüş ve 1871 yılına kadar sürecek olan yeni bir reform dönemi açılmıştır. Bunun böyle olmasında 3 önemli unsur vardı. 1. Mahmut'tan sonra tahta oturan Abdülmecit 1839-1861. Çok tehlikeli bir dönemde ve 16 yaşında hazırlıksız bir monark olmuştur. Abdülaziz 1861-1876 otoritesini kurmak isteyen ama bunu yapabilecek akli dengesi olmayan bir sultandı. 5. Murat'ın 1876 akli dengesizliği 3 ay içinde tahttan alınmasına yol açmıştı. Kısaca Osmanlı Hanedanlığı 2. Abdülhamit'e 1876-1909 kadar 2. Mahmut'a gerçek bir halef çıkarabilmiş değildi. 7. Kaset 2. Yüzün sonu.